Ayrım 7. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 116. 20. Bölüm. Eski günlerdeki gibi. Starheim vakit kaybetmeden radyoyu kullanarak Londra'ya bir çağrı geçti ve Oslo'da yaşadığı tutuklanmayı ve kaçışını ifade etti. Mesajı başarılı bir şekilde alan İngiltere'deki Özel Operasyonlar Birliği de hemen cevap gönderdi. Norveç senin için çok ısınmaya başladı. Sana bir balıkçı teknesi gönderip seni oradan aldıracağız. Denilen gibi de oldu. İngiltere'nin gönderdiği balıkçı teknesi Norveç sularına girdi. Fakat Norveç kıyılarına ulaşmayı başaramadı. Kötü hava şartlarından dolayı afallayan tekne Almanlar tarafından bombardımana tutuldu. Hiç gelmeyecek bir tekneyi beklemenin verdiği önce heyecan, ardından sabırsızlık, sonra da kızgınlıkla saklandığı yere geri dönen Starheim, kısa bir süre sonra radyo ekipmanından aldığı mesaj ile işin gerçek yüzünü öğrenmiş oldu. Bu sefer gelen mesaj öncekilere benzemiyordu. Tekne gönderdik ama başarısız oldu. Bu hava şartları ve durumda seni oradan aldırmamız mümkün gözükmüyor. Yapabiliyorsan İsveç'e geç, yoksa hareket etmeye devam et. Senin için üzgünüz. Starheim'in Oslo'dan beri durumu daha da kötüleşen sakat ayağı ile İsveç'e geçmesi mümkün değildi ki. Ne yapacaktı şimdi? Norveç'te aksayan bir ayakla kalıp sonunu mu bekleyecekti? Direnişçiler operasyona gönderilirken geri dönme garantisi verilmeden gönderiliyorlardı. Bunun bilincindeydi ama bu zamana kadar hiç böyle bir sonu da aklına getirmemişti ki. Yok yok, bu çıkmazın bir çıkışı olmalıydı. Ben bu hikayenin bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim. Burada durup kendi sonumu kendim kazmayacağım dedi ve kendi kurtuluşunu yine kendi elde etmek üzere plan yapmaya başladı. Starheim kararını vermişti. En iyi yaptığı işi yapacak ve bir gemi kaçırarak Britanya'ya geçecekti. Fakat artık kimliği de fiziki görünüşü de Gestapo tarafından biliniyordu. Bu nedenle de ne yapacaksa çok hızlı yapmalıydı. İşe ilk önce ekibini kurarak başladı. Plan dahilinde sizi Britanya'ya, özgürlüğe götürüyorum diyerek yanına Fasting ve Skinner Land adlarındaki iki deneyimli ajanı ve üç yeni ajan adayını aldı. Ardından da Londra'ya son bir mesaj göndererek 15 Mart akşamı bir gemi kaçırıp Norveç'ten ayrılacağım ve yanımda çok istediğiniz birisine Einar Skinner Land'ı getireceğim. Kaçıracağım gemiyi İskoçya'ya götürmeyi planlıyorum ve bu süreçte sizden istediğim tek şey kaçıracağım gemiye hava desteği vermeniz dedi. Starheim'in kozu kuvvetliydi. İngiltere gerçekten de Vemork'taki Norsk Hydro Ağır Su Tesisinde çalışan 24 yaşındaki Einar Skinner Land'ı çok istiyordu. Skinner Land Londra'ya gelirse tesisteki oluşumlarla ilgili en güncel gelişmeleri alabilirler, hatta onu doğrudan yeni görevlere atayabilirlerdi. Bu nedenle Skinner Land'ın varlığı İngiltere'nin bu kaçışa destek vermesi için ayrı bir sebep oluşturacaktı. Skinner Land çocukluğundan beri Vemork Ağır Su Tesisinin kurulu olduğu bölgede yaşayan, çok iyi kayak kullanan, yerel bağlantıları oldukça üst düzeyde olan ve daha da ötesi Norsk Hydro Ağır Su Tesisinde çalışan bir ajandı. Skinner Land aslında birkaç gün öncesinde Jomar Bruun'dan aldığı istihbaratları getirme amacıyla İngiltere'den çağrılmıştı. Fakat talihsiz bir şekilde Norveç'ten kaçmaya çalışırken ayağını burkunca bu planı iptal olmuş, hastaneye yatırılmıştı. Şimdi ise kol değneği ile Starheim'in planına katılmayı bekliyordu. Starheim'in ekibindeki ikinci deneyimli ajan olan Ajan Biskivi, gerçek adıyla Fasting, ise Norveç'e yerel direnişçileri eğitmek üzere gönderilen bir ajandı. Starheim'in kaçış operasyonundaki görevi ise kaçırılabilecek gemilerin yakıt rezervlerine bakarak bu operasyon için uygun olan gemiyi seçmekti. 15 Mart günü tüm gemilerin yakıt rezervlerine baktı ve görevi gereğince seçimini yaptı. Kaçıracağımız gemi bir kargo gemisi olup yolcu alan Galte Zund dedi. 15 Mart 1942'de Fasting, Skinner Land ve 3 yeni ajan adayı ilk duraktan Starheim'da bir sonraki duraktan gemiye bindiler. Üçünün de kolunda Nasyonal Zamling, Norveç'in Faşist Partisi bandajı vardı. Birer Nazi sempatizanı gibi görünmek şüphe çekmemelerini sağlayacaktı. Tüm ekip Skinner Land'ın kamerasında buluştuktan sonra aralarındaki en tecrübeli ajan olan Starheim tüm ekibe Colt 45'likleri dağıtarak planı anlattı. Yeni ajan adaylarını göstererek siz üçünüz makine dairesine iniyorsunuz ve silahlarınızı çarkçı başı ve diğer çarkçılara doğrultarak makine dairesini ele geçiriyorsunuz. Biz de bu sırada kaptanı ve ekibini rehin alıp gemiyi İskoçya'ya sürdüreceğiz. Unutmayın, ne olursa olsun silahı sıkmak yok. Sakın kendinizi kaybetmeyin. Starheim konuşmasını yaptıktan sonra Fasting ve Skinner Land'ı da yanına alarak geminin salonuna girdi. Tecrübenin de vermiş olduğu soğukkanlılıkla geminin kaptanı, ikinci kaptanı, kamarot ve bir yolcunun dahil olduğu 4 kişilik bir gruba doğru silahını çekerek "Eller yukarı!" dedi. Herkes bir anda anlam veremeden biraz da silahtan çekinerek Starheim'a bakmaya başlamışlardı. Bir Nazi sempatizanı neden gemi kaçırsın ki diye düşünüyorlardı. Kimse elini kaldırmayınca Starheim bu sefer talimatını daha bir gür sesle yineledi. Ellerinizi yukarı kaldırın. Bu sefer silkelenip kendilerine gelmişlerdi. 4 kişi de hemen ellerini yukarı kaldırdı. Biz Norveç donanması subaylarıyız ve şu andan itibaren geminin komutasını ele alıyoruz. 3 tane adamım şu anda makine dairesinde. Karşı koymadan bizimle işbirliği yapmanızı öneriyorum. Aksi halde zor kullanmak zorunda kalacağız. Fakat geminin kaptanı bu fikre pek sıcak bakmadı ve "Sende silah varsa bizde de mangal gibi yürek var" dercesine Starheim'in üzerine çullandı. 2 eliyle birlikte silahı tutmaya çalışan kaptan, her nasılsa özel operasyonlar birliğinin çevik ajanlarını oluşan bir ekiple başa çıkabilme fikrine kapılmıştı. Tabii ki ekip hemen kaptanı kontrol altına alıp kendisini bir iple bağladılar. Bu sırada Starheim gemiyi daha ılımlı olan ikinci kaptana teslim etti ve "Bizi Nazilere yakalanmayacağınız bir rotadan İskoçya'ya götür" diye talimat verdi. Elleri hala yukarıda olan yolcular da meraklanmaya ve korkmaya başlamışlardı. "Salondan nereye gidiyoruz? Siz kimsiniz? Hemen bize burada neler olduğunu açıklar mısınız?" gibi sorular yükseliyordu. Starheim salondan yükselen seslerin oluşturduğu bu baş ağrısına daha fazla katlanamayacağını anlayıp "Artık yolcuları da bilgilendirme zamanı" dedi ve elinde tuttuğu silahla yolcuların bulunduğu salona girdi. "Öncelikle artık ellerinizi indirebilirsiniz. Biz Norveç donanması askerleriyiz ve yaklaşık 100 kilometre batıda Norveç kralının direniş gemisiyle birleşeceğiz. Açık konuşmayı ve kısa cümleler kurmayı seven birisi olarak ifade edeyim. Sorun çıkarırsanız ölürsünüz. Yine açık konuşayım, başım çok ağrıyor ve başım ağrıdığı zamanlarda çok tahammülsüz, lanet ve kontrolsüz bir adam oluyorum. Bu nedenle bizimle işbirliği yapıp sessizliğinizi korumanızı öneriyorum" dedi. Tabii ki aslında ne 100 kilometre ileride kralın bir gemisi vardı, ne de gidecekleri mesafe 100 kilometreydi. Kaçırdıkları gemiyle İskoçya'nın Aberdeen limanına doğru 1100 kilometrelik bir yola çıkmışlardı. Fakat şimdilik yolculara bu 1100 kilometreden bahsetmemek en iyisiydi. 21. Bölüm Gelecekler Mi? Starheim gemiyi kaçırırken zamanlama uzmanı olduğunu bir kez daha göstermişti. Hava karardıktan hemen sonra gemiyi kaçırdıkları için tekrar hava aydınlanana kadar yaklaşık 7-8 saatlik bir karanlık avantajları oluşmuştu. Ve bu avantaj Norveç sularından ayrılan geminin Luftwaffe tarafından fark edilmemesini sağlayan yegane etken olacaktı. Starheim yola çıkarken ikinci kaptana tüm ışıkları kapat emrini vermişti. Şimdi bir de üzerine havada sis çıkınca gemi gökyüzünden tam anlamıyla görünmez hale gelmişti. Starheim'in gemiyi kaçırma şekli verdiği talimatlar tam bir uzman edasıylaydı ve bu da haliyle ikinci kaptanın dikkatini çekti. İkinci kaptan Starheim'in gemiyi kendisine devretmesinden bulduğu cesaretle aklındaki soruları sormaya başladı. "Yanlış anlamazsanız size bir soru sormak istiyorum." Starheim biraz dudak bükerek "Çok düşündürücü olmasın ama başım ağrıyor" dedi.
"Sanırım düşündürücü değil."
"Peki, sor o zaman."
"Gemiye binişiniz, Nazi kılığına girişiniz, gemiyi kaçırışınız ve ışıkları söndürmek gibi talimatlarınız oldukça profesyonel görünüyor. Biraz saçma olabilir ama daha önce tekne kaçırdınız mı?"
Starheim biraz gülümseyerek "Son 2 yıl içerisinde 2. tekne kaçırışım bu" dedi.
İkinci kaptan aralarında biraz samimiyet oluşturduğunu zannederek "Canınız sıkıldıkça tekne kaçırıyorsunuz herhalde" dedi ve gülümsedi.
Starheim bir anda ciddileşerek "Canım sıkıldığında değil de canımı sıktıklarında diyelim. Bence sen de canımı sıkmamaya dikkat et. Çünkü canım sıkılınca ilginç şeyler yapıyorum" dedi.
İkinci kaptan beklemediği bu cevap karşısında biraz bozularak biraz da çekinerek "Özür dilerim. Son bir şey daha sorup susacağım. İskoçya'ya ulaşınca bize ne olacak dedi.
Starheim son soru ile birlikte arkasını dönüp yürümeye başladı.
Orasını tam olarak bilemiyorum ama muhtemelen gemiyi Britanya'ya ait bir ticaret gemisi yaparlar. Sizi de aynı görevinizde devam ettirirler. Gidince göreceğiz dedi ve kaptan köşkünden ayrıldı.
Bu arada günün ilk ışıkları da belirmeye başlamıştı. Sessizliği uçak sesleri böldü. Hava sisli olduğu için gittikleri yönden de emin olmayan ekip, acaba hala Nazi sularında mıyız, yoksa bu sesler Luftwaffe uçaklarından mı geliyor diyerek panik haline girmişlerdi. Hemen güverteden dışarı bakan Starheim ve ekibi uçakların üzerindeki simgeye bakmaya çalışıyorlardı. Ama sisten dolayı hiçbir şey göremiyorlardı. Uçaklar bir tur daha attı. O kuyruktaki artı işareti miydi?
Saatlerdir ilerliyordu. Hala Nazi sularından çıkmamışlar mıydı yoksa?
Herkes sabah ayazında soğuk terler dökmeye başlamıştı.
Starheim, ben asla teslim olmam. Gerekirse son kurşunuma kadar savaşırım derken Skinner'la
"Dur bir saniye. Önce bunların hangi ülke uçakları olduğundan emin olalım." dedi.
Uçaklar şimdi ufak bir pike ile gemiye daha da yaklaşmışlardı. Şimdi üzerlerinde taşıdıkları iç içe geçmiş dairelerden oluşan Kraliyet Hava Kuvvetleri simgesi açıkça görünüyordu.
Skinner'la koca bir sevinç çığlığı atarak
"Bak ben sana ne dedim, bunlar Kraliyet Hava Ordusu uçakları" diye bağırırken tüm ekip sevinçten birbirlerine sarılmaya başlamışlardı. Bekledikleri İngiliz yardımı nihayet gelmişti.
Starheim Norveç'te geçirdiği 1,5 yıllık maceranın ardından gerçekten de Britanya sınırlarına dönmeyi başarmıştı. Gemi kraliyet uçaklarının koruması altında Aberdeen limanına yanaştı. Galtesund'un yemek, alkol, sigara ve oldukça önemli radyo ekipmanları ve yeni bir Nazi teknolojisi ile oluşturulmuş meteoroloji ekipmanı ile dolu kargosu da İngilizler için beklenmeyen bir hediye olmuştu. Tüm bu teknolojiyi de şans eseri ele geçiren İngilizler yemekleri tüketip gereçleri araştırma geliştirme departmanına gönderdiler. Tabii bu sırada ayaklarına kadar gelmiş bir kargo gemisi olan Galtesund'u da İngiliz ticaret gemi filolarına dahil etmeyi ihmal etmediler. Galtesund'un İngilizlere getirdiği en önemli unsurlardan biri şüphesiz ki bekledikleri isim Einar Skinnerland'tı. Skinnerland'ın başarıyla Britanya'ya geldiğini öğrenen Özel Operasyonlar Birliği, Norveç bölümünün davetkar lideri Wilson şimdi daha da heyecanlanmaya başlamıştı.
Skinnerland'ı bekletmeden buraya getirin diyerek talimatını yineledi.
Aberdeen limanından trenle Londra'daki Özel Operasyonlar Birliği karargahına getirilen Skinnerland, yanında Yeomar Brew'nun kendisine verdiği altın değerindeki Vemork ağır su tesisi krokisini de getirmişti. Elindeki hazine ile toplantı odasına doğru yürüyen Skinnerland, burada pek fazla kalmayacağından habersiz bir şekilde önündeki sayılı günler adına derin bir nefes çekerek huzurun tadını çıkardı.
22. Bölüm Vemork. Norveç'in başkenti Oslo'nun 100 kilometre kuzeybatısında Telemark bölgesi bulunmaktadır. Oldukça yüksek rakımlı bir plato olan Hardangervidda da tam olarak bu bölgededir. Hardangervidda'yı dünyaca meşhur kılan bir de kendine münhasır bir özelliği vardır. Havasının insanlar için yaşam koşullarının dışında olması. Adeta kar fırtınaları ile cezalandırılmış bir plato olan Hardangervidda kış mevsiminde adeta bir beyaz kabusa dönüşür. İnsan yüksekliğindeki karlar tarafından ele geçirilmiş, kar fırtınasından dolayı görüş mesafesi 1 metrenin altına düşmüş bir alana dönüşerek dünyadaki nadide yaşam savaşı verilen alanlardan biri oluverir. Bu vahşi özelliklere sahip Hardangervidda aynı zamanda Avrupa'nın da en geniş platosudur. Kışın bu platoda biriken karlar baharın gelmesiyle birlikte eriyip Norveç'in 12. en büyük gölü olan Moss Gölü'ne dökülür. Buradan da yırtıcı Mana Nehri, Batı Fiyordu anlamına gelen Westfjord'un boğazını yarıp geçer. Vahşi su 32 kilometre boyunca şelaleler ve çağlayanlarla ilerleyip durur ve en sonunda tepeden aşağı düşerek alttaki barajı doldurur. Suyun aşağı inip dolduğu yer Vemork'tur, yani Norsk Hydro firması tarafından yönetilen dünyanın en büyük hidro güç santralının bulunduğu ve aynı zamanda Avrupa'nın tek ağır su tesisine ev sahipliği yapan yer. Öyle bir kale düşünün ki bir dağın yamacına inşa edilmiş olsun, sırtını dağa vermiş olsun, yanları da uçurum olsun. Bu da yetmezmiş gibi bu kalenin 7 kat zırhlı beton ile döşenmiş, bomba geçirmez bir yapı olduğunu düşünün. İşte Vemork'taki ağır su tesisi tam da böyle bir yer. Bombalı bir saldırı yapılsa bombaların binaya denk gelme olasılığının çok düşük olmasının yanında denk gelse de 7 kat zırhlı betonu delme olasılığının çok düşük olduğu, en değerli hazinesi ağır suyu da bodrumunda saklayan bir dev kale. Alman bilim adamlarının heyecanla beklediği, tüm dünyaya korku salan materyal tüm asaletiyle bu kalenin bodrumunda saklanıyordu. Ve heyecanla kendisini bekleyen Wilson'un odasının kapısını usulca açan Skinnerland elinde bu dev kalenin krokisini taşıyordu. Skinnerland kapıyı açıp Wilson'un odasına girdiğinde beklenmedik bir şekilde tanıdık bir yüzle karşılaştı. Vemork'taki Norsk Hydro ağır su tesisinin kurucusu Profesör Leif Tronstad da buradaydı. Leif Tronstad genç ve çok yetenekli bir profesördü. İki çocuk babası olan Tronstad, Nazilerin Norveç'i işgali sırasında direnişe katılmış, fakat umutsuz direnişin ardından deşifre olmadan üniversitedeki profesörlük ve ağır su tesisindeki danışmanlık görevine geri dönmüştü. Gizli bir şekilde öğrencileriyle birlikte kurduğu bir istihbarat ekibiyle İngiltere'ye bilgi sızdırmaya başlayan Tronstad, bunu uzun bir süredir düzenli bir şekilde yapıyordu. Ta ki Eylül 1941'e kadar. Eylül ayında Gestapo Tronstad'ın İngiltere'ye radyo mesajları gönderen öğrencisini yakalamış ve onu konuşturarak Tronstad'ın ismini almıştı. Kendisinin arandığı haberini alan Tronstad eşini ve çocuklarını Norveç'te bırakarak gizlice İsveç'e geçmiş, oradan da İngiltere'ye ulaşmış ve kralla birlikte hareket etmeye başlamıştı. İngiltere'ye gelince kendisine Özel Operasyonlar Birliği'nin baş elemanı ve kral ile Özel Operasyonlar Birliği arasındaki köprü görevi verilen Profesör Tronstad, Vemork ağır su tesisinin yapısı, ağır suyun nasıl üretildiği, nerede saklandığı, tesiste kaç kişinin çalıştığı, hangi saatlerde vardiya değiştirdiği, tesisin açık kapılarının ve gizli giriş bölmelerinin krokisi gibi konularda İngilizlere altın değerinde bilgiler vermişti. Kısacası Tronstad İngilizler için gökten düşen bir nimetti. Şimdi ise Wilson'ın odasında gülümseyerek Skinnerland'a bakıyordu. Wilson hemen lafa girerek kendini tanıttı.
Wilson, hoş geldiniz Bay Skinnerland. Ben Özel Operasyonlar Birliği'nin Norveç'teki aktivitelerinden sorumlu kişi John Wilson. Bakışlarınızdan ve gülümsemenizden Profesör Tronstad'ı zaten tanıdığınız anlaşılıyor. Kendisi şu an bizimle birlikte Londra merkezli Norveç hükümetini temsil ederek çalışıyor. Kendisinin bize aktardığı oldukça önemli bilgiler, operasyonları kurgulamamızda tarif edilemez katkılar sağlıyor. Konuya doğrudan gireceğim Bay Skinnerland. Size sormak istediğim bazı sorular var. Öncelikle Norveç'ten ayrılırken çalıştığınız ağır su tesisine ne dediniz?
Skinnerland, arada bir haftalık izne çıkıp platoya veya balığa giderim. Yine kafa dinlemek için çıktığımı söyledim.
Wilson, işte bu harika. Çünkü sizi oldukça kritik bir operasyon için geri göndermemiz gerekiyor.
Skinnerland, geri mi? Ama daha yeni gelmiştim.
Wilson, evet, bir hafta içerisinde geri dönmeniz gerekecek. İşin zor kısımları ise bir uçaktan paraşütle Hardanger Vidda'ya atlayacak olmanız ve bizim size bunun eğitimini vermek için bir haftadan az zamana sahip olmamız. Bunu kaldırabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Skinnerland, olur herhalde, yapabileceğimi düşünüyorum.
Wilson, paraşütle atlamak zordur, hafife almayın. Bu arada gerekli gereçler ve radyo ekipmanı yine paraşüt ile bulunduğunuz noktaya gönderilecek. BBC radyosunun akşam yayınını takip edin. BBC Norveç'te yayına normalde, evet Londra'dan haberle karşınızdayız diye başlar. Evet, Londra'dan son haberle karşınızdayız derse, bilin ki az sonra paraşütle ekipman gönderiyoruz. Bu aranızdaki şifre olacak.
Skinnerland, ben doğayla iç içe büyümüş bir insanım. Tüm bunların üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Asıl aklımdaki soru, orada ne yapacağım?
Wilson, evet, ben de bu konuya gelecektim. Oldukça önemli bir operasyon için gönderiliyorsunuz. Operasyonumuzun ismi Orman Tavuğu. Bu hayati operasyon için daha iyi bir isim seçilemezdi herhalde. Bu amaç doğrultusunda sizi Vemork Ağır Su Tesisine geri göndereceğiz ve bize oradan istihbarat sağlamanızı isteyeceğiz.
Almanlar ağır su siparişlerini hızla arttırıyorlar. Orada ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu operasyon doğrultusunda yanınızda başka ajanlar da gönderebiliriz. Siz bizim oradaki ilk ve en önemli iletişim kanalımız olacaksınız. Operasyonun bir sonraki aşamasının başlayabilmesi için sizin orada olmanız ve bize sürekli bilgi aktarmanız hayati önem taşıyor.
Skinner'la ne zaman başlıyoruz?
Wilson, önce eğitim.
7. ayrımın sonu. Sayfa 131.